bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Tarihimizle yüzleşmek. Emre Kongar. Remzi Kitabevi 18. basım. Mayıs 2006 2000 adet. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Haziran 2006. Okuyan Levent Filyos. Tarihe bakarken genellikle hangi yanlışlar yapılır? Türkler isteyerek mi Müslüman oldular? İslam'a laikliği kimler getirdi? Osmanlı'da inançları yüzünden kimler yakıldı? Osmanlı İmparatorluğu Müslüman olduğu için mi çöktü? Ermeni trajedisi bir soykırım mıdır, niçin? Abdülhamit Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı? Vahdettin hain miydi? Amerika hangi Lozan'ı kabul etmedi? Atatürk niçin yalnız bir liderdi? Menderes bir demokrasi şehidi midir? Askerler siyasette ne tür tarihi roller oynamıştır? Atatürkçü aydınlar niçin öldürüldü? Profesör Emre Kongar bu ve benzeri ilginç soruların yanıtlarını hem resmi hem de gayri resmi tarihi eleştirerek veriyor. Reşit Emre Kongar 13 Ekim 1941'de İstanbul'da doğdu. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu MSW derecesiyle bitirdi. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı. 1981 yılı Temmuz ayında Atatürk ve Devrim Kuramları adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi. 15 Şubat 1983 tarihinde askeri rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 1983-1987 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi'nde danışmanlık, 1987-1991 tarihleri arasında da Kamar Kamuoyu Araştırma Şirketi'nde yöneticilik yaptı. 17 Nisan 1992 tarihinde Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te müsteşarlık görevinden ayrıldı, 1996'da üniversite öğretim üyeliğine geri döndü. 15 Ocak 1996'da Federal Almanya Devleti tarafından Üstün Hizmet Madalyası Büyük Liyakat Haçı'yla, 1 Şubat 1996'da İtalya Devleti Komendatore Madalyası'yla, 15 Şubat 1996'da da Polonya Devleti Komandör Nişanı'yla ödüllendirildi. 2001 yılında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanlığı'na atandı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde saat başı görevli ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de fahri olarak hocalık yapmakta, ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabıyla 1977 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Ödülünü, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği adlı kitabıyla 1979 yılında Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilim Ödülünü, 21. yüzyılda Türkiye adlı kitabıyla 1998 Aydın Doğan Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. Evli ve 3 çocukludur. Sitesi www.kongar.org. Profesör Doktor Emre Kongar'ın yayın evimizdeki öteki kitapları. Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği 10. basım 2004 Toplumsal Bilimlerdeki Büyük, Orta ve Küçük Boy Değişim Kuramlarının Anlatıldığı, Eleştirildiği ve Türkiye için Sonuçlar Çıkarıldığı Bir Temel Başvuru Kitabı. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü. Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk 9. basım 2003 Atatürk'e Toplum Bilim Kuramları Açısından Yeni Bir Bakış. Türk Toplum Bilimcileri 1. 5. basım 2003 Emre Kongar'ın arkadaşlarıyla birlikte yazdığı bir temel başvuru kitabı. Türk Toplum Bilimcileri 2, 3. basım 2001, 1. cildin devamı her toplum bilimcinin elinde bulunması gereken bir yapıt. Kültür üzerine 8. basım 2003, kültür üzerine temel bilgiler, denemeler, kültürümüzün kaynakları ve özellikleri. Demokrasi ve Kültür 5. basım 2002, demokrasimizin sorunları, kültür ve demokrasinin ilişkileri. 12 Eylül Kültürü 4. basım 1995 12 Eylül'ün kültürel açıdan eleştirisi. Atatürk üzerine 5. basım 2000 Atatürk üzerine özgün denemeler. Türkiye Üzerine Araştırmalar, 2. basım 1996. Gecekondu Aile ve Kent Planlaması Üzerine Toplum Bilimsel Yaklaşımlar. Yaşamın Anlamı, 12. basım 2004. Yaşam, Sevgi ve Üretim Üzerine Otobiyografik Denemeler. Hoca Efendi'nin Sandukası, roman, 15. basım 2001. Günümüz toplumunun, üniversitesinin ve öğrenci olaylarının hicvedildiği Fatih Sultan Mehmet döneminde geçen bir aşk, macera ve gerilim romanı. Ben Müsteşarken, 9. basım 2004. Emre Kongar'ın Ankara'da siyaset, bürokrasi ve sanat çevrelerinde yönetici olarak geçirdiği yılları eleştirel bir mizah anlayışıyla anlattığı anı kitabı. Demokrasi ve Laiklik, 4. basım 2003. Günümüzün saptırılmış kavramları olan demokrasi ve laiklik konularında açıklayıcı yazıların toplandığı bir aydınlanma kitabı. 21. yüzyılda Türkiye, 37. basım 2004. Geçmişten günümüze, günümüzden geleceği Türkiye'yi çözümleyen bir başyapıt. Aydın Doğan Vakfı Ödülü. Yamyamlara Oy Yok, 5. basım 1999. Türkiye'de siyasal yozlaşma ve politikacıların nasıl yamyamlaştığı üzerine denemeler. Konsantremi Bozma, 3. basım 1999, Profesör Emre Kongar, keskin gözlem gücü ve derin kültürüyle hem Türkiye'deki medyanın hem de medyatik Türkçenin sorunlarına eğiliyor. 28 Şubat ve Demokrasi, 3. basım 2003. 28 Şubat'ın demokrasimiz açısından ifade ettiği anlam ve Türkiye'nin demokrasi sorunları üzerine düşünceler. Kızlarıma Mektuplar, 52. basım 2004. Emre Kongar'ın okumak için evden ayrılan ikiz kızlarına yazdığı, onlarla dertleştiği, kendisini ve erkek ögemen feodal toplumu eleştirdiği mektupları. Küresel Terör ve Türkiye, 9. basım 2003. Profesör Emre Kongar bu yapıtında küreselleşmeyi, küreselleşen terörü ve bu ikisinin dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini irdeliyor. Demokrasi ve Vampirler, 4. basım 2002. Türkiye'de demokrasinin yağma düzenine nasıl dönüştüğüne ilişkin güncel çözümleme ve yorumlar. Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe, 3. basım 2003. Yozlaşan medyanın sorunları, Türkçe yanlışları ve çözüm önerileri. Babam, Oğlum, Torunum, 5. basım 2004. Emre Kongar'ın 100 yıllık aile öyküsünü Türkiye'nin toplumsal değişmesine koşut olarak anlattığı anılar. Trajikomik, 5. basım 2005. Emre Kongar'ın toplumsal sorunlarımıza ince bir mizah anlayışıyla eğildiği hem gülümseten hem de düşündüren bir kitap. Önsöz. Bu önsözü iki amaçla yazıyorum. Birinci amacım bu kitabın hangi ortamda, hangi tarihsel, toplumsal ve siyasal koşullar altında yazıldığını, özellikle gelecek kuşaklar için belirtmek. İkinci amacım da nasıl bir çalışma yöntemi uyguladığımı açıklamak. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra dünya yeni bir döneme girdi. Küreselleşme denilen bu dönemin birinci aşaması da tamamlandı, dünya ve Türkiye ikinci aşamayı yaşıyor. Sovyetlerin çöküşüyle başlayan 1991-2001 yılları arasındaki birinci aşamada dünyadaki savaşların bittiği, refahın artacağı ve adil paylaşımının yaygınlaşacağı, tarihin sonuna geldiği yanılsaması dünyaya egemendi. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin Amerika'ya saldırıları bu aşamayı bitirdi. Küreselleşme ikinci aşamaya geçti. Bu aşamanın en önemli özelliği terörün de küreselleşmesi oldu. Ayrıca savaşların sona ereceği ve artan refahın adil paylaşımının gerçekleşeceği hayalleri de suya düştü. Bu aşamada Amerika değişen yeni koşullarda dünya egemenliğini sürdürmek için çok daha aktif, çok daha saldırgan bir siyasal ve askeri rol üstlendi. Irak'ı da işgal ederek Türkiye'ye komşu oldu. Birinci aşamada önemini yitirdiği öne sürülen ulus devlet kavramı bu aşamada yeniden önem kazandı. Yeniden önem kazanan bir başka kavram ise din ve din savaşlarıydı. Amerikalı düşünürlerin uygarlıklar çatışması adı altında öncülüğünü yaptığı bu din savaşları, El-Kaide gibi radikal siyasal İslamcı örgütlerin ve bazı totaliter İslamcı devletlerin desteğiyle bütün dünyayı pençesine aldı. Bu çerçevede dünyada din savaşları stratejisi pompalanırken, Türkiye'de de dinci görüşler siyasette önem kazandı, gündemi belirlemeye başladı. Böylece iç ve dış dinamik ögelerinin ortak etkisiyle dünya ile birlikte Türkiye'de bir ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmeye başladı. Türkiye'nin Amerika ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde özellikle de karşı karşıya olduğu bölücü etnik terör tehlikesi ve Kıbrıs sorunu gibi konularda uğradığı haksızlıklar bir başka akımı daha, milliyetçiliği de güçlendirdi. Bu eğilimin yükselişini Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabının tirajında ya da Kurtlar Vadisi Irak filminin izleyici sayılarında somut olarak görmek olanaklı. Dünya bir değişim ve savaş çılgınlığı yaşıyor. Bu değişim sürecini ve savaş çılgınlığını kendi ideolojilerine ve çıkarlarına göre yönlendirmek isteyen Amerika ile radikal siyasal İslam dünyanın hızla Orta Çağ'a gidişini destekliyor. Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Yakın Doğu dörtgeninin içinde çevresi ateş çemberiyle çevrilmiş bir bölgede yaşam savaşı veriyor. İşte bu kitap bu koşullarda yazıldı. Amacım hangi ideolojik ya da siyasal çözümden yana tavır koymuş olurlarsa olsunlar, değerli okurlarımın bu tavırlarını doğru ve nesnel tarihsel gerçeklere dayamalarını sağlamaya yardımcı olmaktır. Unutmayalım ki çözüm önerilerimiz tarihe uygun olduğu ve gerçekleri yansıttığı oranında ikna edici ve başarılı olur. İkinci olarak bu çalışmada kullandığım yöntemi açıklamak istiyorum. Ben bir tarihçi değilim, bir toplum bilim öğrencisiyim. Bu kitapta yazdıklarımı bulduğum yeni belgeler veya kimsenin bilmediği özgün metinler üzerine de dayandırmadım. Tam tersine yazdıklarımı başta İslam ansiklopedisi ve Türk ansiklopedisi olmak kaydıyla herkesin bildiği, herkesin her an ulaşabileceği güvenilir kaynaklara dayandırdım. Pek çok bölümde yararlandığım kaynakları da belirttim. Böylece meraklı okurların daha derinliğine bilgi edinmeleri için yol göstermeye de çalıştım. Bu çalışmada ancak doğruluğu, gerçekliği kabul edilmiş bilgiler kullandım. Çalışmamda özgün olan taraf bu bilgiler değil, bu bilgilerin birbirleriyle ilişkilerinin kurulması ve belli bir sistematik içinde yorumlanmasıdır. Okurlarım okuduklarıyla kendi görüşlerini karşılaştırdıklarında birçok yerde belki şaşırarak, belki kızarak, belki de sevinerek pek çok gerçeğin nasıl gözden kaçmış ya da kaçırılmış olduğunu fark edecektir. Resmi tarih veya gayri resmi tarih açısından bu her iki tarih anlayışını da yalanlamak ya da desteklemek için özel bir çaba harcamadım. Sadece her ikisinin de yanlışlarını ve eksiklerini göstermeye ve gidermeye çalıştım. Dilerim sizin için zevkli ve yararlı bir okuma serüveni olur. Mart 2006 İstanbul. İnsanlar tarihe neden yanlış bakar? Son zamanlarda tarihimizle yüzleşmek adına pek çok saçma sapan iddia öne sürüldü. Tarihsel gerçekler saptırıldı. Bu kitabı gerek resmi tarihin eksik bıraktıklarını tamamlamak ve hatalarını düzeltmek, gerekse ona karşı çıktığını öne süren ama daha da büyük yanlışlar, saptırmalar yapan gayri resmi tarih tezleri karşısında gerçekleri anımsatmak için yazdım. Tarihimizde gözden kaçan ya da yanlış ele alınan konulara girmeden önce bir başka sorunun yanıtını vermek gerekir. İnsanlar tarihe neden yanlış bakar? Bu sorunun yanıtlarını vermeden tarihe bakıştaki eksiklikleri, yanlışları saptamanın ve tabii doğru yaklaşımları da önermenin olanağı yoktur. Bu nedenle ilk olarak insanların tarihe neden yanlış baktıkları konusunu biraz irdelemek istiyorum. Tarih toplumsal bilimlerin laboratuvarıdır. Bana kalsa her türlü toplumsal bilimler eğitimi için önce tarih okunmasını zorunlu kılardım. Tabii bu kitabı eleştirel gözle okuyan okurlar soracaklar. Hangi tarih? Hangi eğitim? Türkiye'de eğitim bir rezalet. Tarih anlayışı ve tarih eğitimi ise bu rezaletin içinde ayrı bir fecaat. Eğitim ve özellikle de tarih eğitimi doğru dürüst yapılmayınca bunun yerini medyatik çıkışlar alıyor. İşin içine medya karışınca ekranlar, gazete sütunları ve kitaplar ya cahillerin ya üçkağıtçı politikacıların ya da garip ve eksantrik çıkışlar yaparak dikkat çekmek isteyen sözde bilim insanlarının egemenliğine giriyor. Birkaç düzgün bilim insanının kimi zaman medyada zorlukla yer bulan cılız açıklamaları ise bu kargaşa içinde güme gidiyor. Böylece sadece gençlerimiz değil, kamuoyumuz da hem tarihimiz hem de dolayısıyla toplumumuz hakkında yalan yanlış ve çoğu zaman da kasıtlı olarak saptırılmış bilgilerle biçimlendiriliyor. Tarihe bakışımızda kimi zaman kasıtlı ve bilinçli, kimi zaman da cehaletten kaynaklanan sistematik 3 tane yanlış var. 1. İnsanlar tarihi genellikle sahip oldukları ideolojilere göre saptırırlar. Tarihe bakarken genellikle kasıtlı yapılan yanlışların altında yatan bu ideolojik saptırma, en çok dinci ve milliyetçi çizgide Müslümanlığı ve Türklüğü yüceltmek veya tam tersine haksız ve yanlış suçlamalarla yermek ve küçültmek konularında görülür. Her toplum kendi dininin ve milletinin öteki dinlerden, mezheplerden, ırklardan ve milletlerden daha iyi veya daha üstün olduğunu düşünmek, buna inanmak eğilimindedir. Bu eğilim hem tarım devriminden sonra ortaya çıkan din devletlerinin hem de endüstri devriminden sonra ortaya çıkan ulus devletlerin oluşumlarının bıraktığı bir mirastır. Hemen hemen her ülkenin ordusu kendisine göre tarihin en kahraman ordusu, milleti yine kendisine göre insanlığın en yetenekli milletidir. Her ülkenin dini, mezhebi yani inancı da tabii kendisine göre insanlık tarihinin en güzel inancıdır. Bu ideolojik inançlar insanların devlet karşısında doğuştan eşitliğine dayalı bir demokrasi ve insan hakları anlayışıyla dengelenmezse, Hitler faşizmi ya da El-Kaide terörü gibi kitlesel cinayetlere yol açan sapmalar ortaya çıkar. Tabii bu dinci ve milliyetçi saptırmalar tam ters bir yönde de görülebilir. Bir takım insanlar ülkelerinin sorunlarından sahip oldukları dini ve milliyeti sorumlu tutarlar. Bunların yanlış tezlerine göre Türkler adam olmaz veya Müslümanlar geridir. Bu tezlerin yansımalarını Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olduğu için veya Türkleri ezdiği için çökmüş olduğu gibi yanlış iddialarda da görebiliriz. Osmanlı ile ilgili bölümlerde her iki tezin yanlışlığını da göstermeye çalıştım. Dinci ve milliyetçi çizgide dinimizi ve milliyetimizi yüceltmek veya onları suçlamak amacıyla ortaya atılan bu genel sapmalar, son zamanlarda ülkemizde görüldüğü gibi güncel siyaset aracı olarak da üretilebilir. Herkesin bildiği klasik örnekler, Abdülhamit ve Vahdettin konularında ünlü politikacılarımızın ya bizzat başlattığı ya da başladıktan sonra katıldıkları polemiklerdir. Türkiye'de resmi tarihin bir takım eksikleri ve yanlışları olduğu muhakkaktır. Ne yazık ki resmi tarihe bir seçenek olarak oluşturulan gayri resmi tarihte kimi zaman tarihi gerçeklere tümüyle aykırı öyküler uydurmuştur. İşin korkunç yanı dinci politikacıların ağzından sık sık tekrarlanan bu yalanlar geniş kitleler tarafından gerçek gibi algılanmaya başlamıştır. İşin ilginç yanı resmi tarih tezi de kaçınılmaz olarak dinci milliyetçi çizgide oluşturulduğu için zaman zaman Cumhuriyet karşıtı söylemlerle tarihi saptıran gayri resmi tarihle resmi tarih aynı yönde eksik ya da yanlışlara düşme tuzağından kurtulamamışlardır. Atatürk'ün Samsun'a gittiği derme çatma bandırma adlı geminin kocaman bir şilep olduğu ya da İstiklal mahkemelerinde yüz binlerce Müslümanın inançlarından dolayı idam edildiği gibi kaba yalanları bir yana bıraksak bile, örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda 4. Haçlı Seferi gibi işlevsel bir olayın rolü bizim tarih eğitimimizde hiç yer almaz. Tabii ideolojik saptırmaların en kötüsü politikacıların ya da belli politik görüşlerin bayraktarlığını yapan sözde bilim insanlarının tarihi güncel tezlerini ya da duruşlarını desteklemek için bilerek ve kasıtlı olarak saptırmalarıdır. Ne yazık ki bu tür güncel ideolojik saptırmalar ile dinci ve milliyetçi çizgideki olumlu ya da olumsuz görüşlere dayalı saptırmalar zaman zaman üst üste çakışmakta ve gerçek olaylara dayalı tarih tanınmaz, içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. 2. İnsanlar kimi zaman ele alınan olay ya da olguları genel tarih ve dünya bağlamı dışında soyut biçimde dünya konjonktüründen ve tarihsel süreçlerden yalıtarak irdeler. Örneğin Türkiye aleyhine kullanılan Ermeni sorunu hukuksal ve toplumsal temeli 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na, tarihsel ve dinsel temeli 1. Haçlı Seferi'ne kadar dayanan bir siyasal süreç olarak görülmez. Bu olayın önce Anadolu'nun sonra da Osmanlı'nın batı tarafından paylaşılma sorunuyla ilişkisi kurulmaz. Ermenilerle Osmanlılar arasındaki karşılıklı katliam 1. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bağımsız ele alınır. Ermeni soykırımı savlarını ileri sürenler bu dönemde bir soykırım için gerekli olan faşist milliyetçiliğin bir ideoloji olarak Osmanlı'da gelişip gelişmediğini irdelemezler. Ya da Cumhuriyet tarihi özellikle de çok partili demokrasiye geçiş süreci 1945'te başlayan ve bütün dünyayı pençesine alan bir soğuk savaş dikkate alınmadan Türkiye üzerindeki Sovyet talepleri irdelenmeden çözümlenmeye çalışılır. Değerli okurlarımın göreceği gibi bütün bu konuları ileriki sayfalarda tarihsel boyutları ve o zamanki koşullar çerçevesinde soğukkanlı bir biçimde ele almaya, süreçleri temel ilişkileri gözden kaçırmadan irdelemeye çalıştım. Dilerim başarmışımdır. 3. Tarih incelenirken yapılan en önemli yanlışlardan biri de geçmişin bugünkü kavramlar ve terimlerle irdelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bunun en tipik örneği Osmanlı İmparatorluğu'nun 14. ile 17. yüzyıllar arasındaki temel yapısının insan hakları bağlamında değerlendirilmesi yanlışıdır. İster Osmanlı'yı ve İslam'ı yüceltmek, isterse Osmanlı'yı ve Müslümanlığı yermek adına yapısın böyle bir irdeleme yanlıştır. Sonuç ister olumlu olsun isterse olumsuz, böyle bir değerlendirilme yapılamaz. Çünkü insan hakları dünyada 18. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun 15. ve 16. yüzyıllarda İspanya'da kıyıma uğrayan ve sürgüne zorlanan Musevi cemaatini kollarını açmış olması, bugün için övünülecek insan haklarına uygun bir davranış olmakla birlikte, o gün için insan hakları konusuyla ilgili değil, o dönemin dünya konjonktürü çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Nitekim Osmanlı'ya göç eden Museviler, Osmanlı uyruklu Müslümanlarla eşit haklara sahip vatandaşlar olarak değil, belli mahallelerde oturmaya mecbur bırakılarak ancak kendi işlerinde iletişime izin verilen bir azınlık muamelesi görmüşlerdir. Tabii bu durum Osmanlı'nın Hristiyan zulmünden kaçan Musevilere kucak açmasının önemini azaltmaz. Çünkü o dönem din-tarım imparatorlukları dönemidir ve bütün devletler kendi topraklarında yaşayan insanlarla olan ilişkilerini din ve mezhep bağlamında değerlendirmektedir. Osmanlılar bu dönemde bile Hristiyanların kıyıma uğrattığı ve sürdüğü Musevilere insanca yaşama olanakları sağlamışlardır. Bu davranışın altında Müslüman Osmanlıların Hristiyan Batılılarla savaş halinde oluşunun stratejik sonuçları da vardır. O dönemde dünya güç dengelerini yakından izleyen Osmanlılar, Musevilere de düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla yaklaşmışlardır. Ama tekrar edelim, bu gerçek Osmanlıların Musevilere kollarını açmış olmalarının değerini azaltmaz. Bana bu kitabı yazdıran nedenler gerek politikacıların güncel gerçeklerle birlikte tarihi de saptırma çabaları, gerekse medyanın bu çabalara destek veren sorumsuz tutumudur. Türkiye'de dincilik, şeriatçılık ve ırkçılık, özellikle de ayrılıkçı ırkçılık, tehlikeleri ne yazık ki insan haklarını ve demokrasiyi tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Her iki totaliter eğilim de bugünü biçimlendirmek ve kamuoyunu yönlendirmek için yukarıda değindiğim tarihe bakarken yapılan her üç yanlışı da kullanmaktadır. İşin daha da kötüsü, üyesi olmak için büyük çaba gösterdiğimiz AB içindeki Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de zaman zaman yukarıdaki bütün yanlışlara teslim olan bir anlayış içinde bakmaktadır Türkiye'ye. Daha yalın bir anlatımla bazı batılı yazarlar ve politikacılar, Türkiye'ye tarih ya da güncel politika açısından bakarken Hristiyan gözlüğü kullanmakta ve Türkiye'yi düşman bir Müslüman toplum olarak görmektedir. Son zamanlarda bütün dünyaya egemen olan dinci bakış en çok zararı şimdilik başka bir örneği görülmeyen, laik ve demokratik bir Müslüman ülke olan Türkiye'ye verecektir. Ne yazık ki medyamız kimi zaman içten ya da dıştan kaynaklanan bütün bu ön yargıları, yanlışları ve bunlara dayalı eğilimleri temsil eden yazarlar ve politikacılarla işbirliği yaptığı için, kimi zaman da izlenme ya da okunma oranları uğruna tarihe bakıştaki resmi tarihe ya da gayri resmi tarihe dayalı yanlışları pekiştirmektedir. Şarlatanların yazdığı kitapların en çok satanlar listelerine girdiği, tarihsel gerçekleri ve toplumsal süreçleri kendi saplantıları doğrultusunda eğip bükenler ile cahil ve sahtekar politikacıların el ele verip bizi tarihten ve toplumsal gerçeklerden kopardığı bir dönem yaşıyoruz. Tabii tüm İslam, Türk ve Türkiye tarihinin irdelenmesi, bırakınız benim gibi bir toplum bilimi öğrencisini, herhangi bir tarih uzmanını da çok aşan bir iştir. Bu nedenle seçici davrandım. Bu kitapta yer verdiğim konular genellikle ya dışlanmış ya da saptırılmış gerçeklere ilişkindir. Tabii güncel tartışma konularını da kapsamasına özen gösterdim. Dilerim okurlarım memnun kalır. Türkler Müslümanlığı kılıç zoruyla kabul etmişlerdir. Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri resmi tarihin taraflı olarak ele aldığı konulardan biridir. Din ve milliyet çizgisinde oluşturulan resmi tarih genellikle Türklük ile Müslümanlığı neredeyse eş anlamlı kavramlar olarak kullanır ve bu konularda hem Türklüğü hem de Müslümanlığı sakınan bir tutum izler. Bu ne Müslümanlık öncesi Türk tarihi ile Türklerin Müslümanlaşma süreci ya üzerinde fazla durulmayan veya saptırılmış biçimde ele alınan konular arasındadır. Çünkü ne yazık ki batıya doğru göç eden Türkler ile kuzeye doğru çıkan Arapların karşılaşmaları çok kanlı geçmiştir. Resmi tarihe bakarsanız 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Türkler Çinlilere karşı Araplara yardım etmişler, Araplar bu sayede savaşı kazanmışlar, sonra da Türkler zaten eski inançları olan Şamanizme çok yakın ilkeler içeren Müslümanlığı gönüllü olarak kabul etmişlerdir. Oysa Türklerle Araplar Talas Savaşı'ndan çok daha önce karşılaşmışlardır. Bu karşılaşma ne yazık ki çok kanlı sayfalarla yazılmıştır. Bu durum ne Türklerin ne de Arapların suçudur. O dönemin tarihsel gerçekleri böyledir. Talas Savaşı'nı Çinliler kazansaydı tarih bu sefer de büyük bir olasılıkla Çinliler Türklerin yardımı sayesinde savaşı kazandılar diye yazacaktı. Çünkü savaş sırasında hem Çin tarafında hem Arap tarafında çeşitli Türk boyları vardır.